Ayrım 49, Bölüm 59, Sayfa 473, Washington DC, 17.00. Benny Visto yarı çıplak yatakta uzanmıştı. Yanında, üzerinde yalnızca bir G-string, ayaklarında iğne topuklu ayakkabılarıyla onunla çalışan yeni kızlardan biri vardı. Yarı Kübalı, yarı Portorikolu, büyük göğüslü, narin vücutlu 19 yaşında bir kız. Visto başını kocaman yastığın yumuşak yastıklarına gömmüş, belinden aşağısını yavaş hareketlerle yalanmasını izliyordu. Tam zevklenmeye başlamıştı ki kapı açıldı ve içeri kuzeni Frankie girdi. Genç kızı görünce sırıttı. Bunu yapmaya devam edersen kötü bir hastalığa yakalanabilirsin beni. Beni rahatsız etme demiştim. Yine ne oldu? Herif geldi, arka avluda bekliyor. Siktirici bir motosiklete binmiş. Hangi herif? Minibüsü falan isteyen. Git Ricky'yi bul, söyle kıçını kaldırıp gelsin. Ya herif ne olacak? Visto yataktan kalktı. Üzerine ipek röptöşan birini geçirdi. Herif doğru zamanda gelmeyi biliyor. Kıza dönüp parmaklarını şaklattı. Siktir git, işim var. Ta tabii beni. Kız elbiselerini giydi, aceleyle çıktı. Visto sandal ağacından yapılmış bir kutudan beyaz toz dolu bir naylon torba aldı. Motosiklet mi dedin? Frankie başını salladı. Ben gidip bir göz atarken sen Ricky'yi bul. Visto giyindi ve arka tarafta aşağıdaki avluya hakim mutfağa girdi. Kalın demir kapılarla korunan avlu yüksek bir taş duvarla çevriliydi. Kapalı jalüzileri aralayarak avluya bir göz attı. Herif deriden motosiklet elbiseleri giymiş, 1000cc'lik koyu mavi bir Honda'nın yanında sigara tellendiriyordu. Frankie yanında Ricky ile geldi. Şuna iyice bir bak Ricky, dedi Visto. Fotoğraftaki İbne'ye benziyor mu? Ricky jalüzilerin arasından Gorev'in yüzünü inceledi. Benziyor beni. Federallerin onu neden aradığını söylemediklerinden emin misin? Yok. Sadece fotoğraflarını gösterdiler. Herif diğer adam Arap'tı. Bir de kancık. Belki de geçen sefer arabada herifin yanındaki karıydı. İyice bakamadım. Belki. Dedikleri gibi federalleri arayacak mısın beni? Dedi Frankie. Sonra. Önce herifi yakından bir görmek, sonra da fotoğraflara bakıp bu vatandaşı aradıklarından kesinlikle emin olmak istiyorum. Eğer oysa o zaman herifi teslim etmeden önce federallerin neyin peşinde olduğunu öğrenmeye, onu ele vermeye deyip değmeyeceğini anlamaya çalışırız. Elimizdekini şimdiden açmanın bir yararı olmaz. Visto sırıttı. Belki de düşündüğümden çok daha büyük bir iş çıkar. Ne demek istiyorsun beni? Bir düşün Frankie. Belki de karımızı ikiye katlayabiliriz. Herifin işinden bir pay ve federallerin ödülü. Ama önce bir bakalım. Fazla heyecana kapılmadan bekleyelim. Visto gözlerini yeniden aşağıdaki avluya çevirdi. Güçlü Honda'ya bakıp çenesini sıvazladı. Böyle bir motosiklet onu izlemeni çok daha güçleştirebilir. Öyle değil mi Ricky? Kübalı sırıttı. Endişelenme, düşündüm bile. Benim çocuklardan birinin altında bir Goldwing var. Bağlantıyı sürdürmek ve nöbetleşe çalışmak için cep telefonu kullanacağız. Böylelikle o izlendiğini anladığında geride kalıp diğerinin peşine takılmasını sağlayacağız. Kaç adamın var? Ricky'nin sırıtışı daha da yayıldı. Ben dahil 4. Ben pick-up'ta, Ronnie ve Hector arabada, öteki çocuk da Goldwing'de. Koca bir konvoy. Visto başını salladı. Peki düşündüğünü yap. Benimle işi 10 dakikadan fazla sürmez. İçine sıçma, tamam mı? Merak etme beni, kaçamaz. Kübalı'nın yaralı yüzünü okşayan Visto'nun gözlerinde tehlikeli bir ışık vardı. Umarım haklısındır. Yoksa demir parmaklıkların ardında kalmadığına pişman olursun. İyice anladın mı Ricky? Tabii. Kübalı ayrıldı. Ricky'nin çok da zeki olduğu söylenemez. Ya herif elinden kaçırırsa? Visto sırıttı. Bu akşam yapılacak bir teslimat var hala, öyle değil mi? Baş parmağıyla işaret parmağını torbaya daldırdı. Bir tutam kokain soludu. Damarlarındaki ateşi hissetti. Pekala, gidip herifi bir görelim, elimizdekileri gösterelim. Gorev yangın merdiveninden avluya inen Visto ile Frankie'yi görünce sigarasını fiskeledi. Seni gördüğüme sevindim adamım. İstediklerimin hepsini hazırladın mı? Minibüs hazır. Bugün boyandı. Kuruması için 12 saat lazım. Bu akşam en geç gece yarısı, yani tam zamanda hazır olur. İşaretler ne oldu? İstediğin gibi yapıştırmaya hazır. Ya gerisi? Adama malları göster Frankie. Frankie önde, depoya doğru yürüdüler. Gri plastik iki ağır bavulu zorlukla masanın üstüne koydu. Birinin kapağını açtı. Gorev bavulun içinde bir dizi metropol polis üniforması ve polis şapkası gördü. Malları denetledikten sonra başını memnun bir ifadeyle salladı. İyi görünüyor. Öyle olmalı. Gerçek mal bunlar. Bunları bulmak epey güç oldu. Ya silahlar? Göster Frankie, adamı sevindirelim. Frankie ikinci bavulu açtı. Bavulun içinde kemer ve kılıflarıyla polis tipi 3 Glock tabanca ve 12'lik 2 Browning tüfek vardı. Gorev silahları birer birer gözden geçirdi. Tamam mı, dedi Visto sonunda. Sanırım tamam. Visto işaret parmağını baş parmağına sürttü. Öyleyse biraz daha nakit göstermeye ne dersin? Gorev cebinden bir deste banknot çıkarıp uzattı. Anlaştığımız gibi 5.000 daha. İstersen bir say. Visto parayı saydı, gözleri parlayarak cebine yerleştirdi. Demek işin sonuna geldik. Honda'ya baktı. Anlaşılan malı şimdi götürmeyeceksin. Yoksa bu makineyle bir trailer mi çekeceksin? Her şeyi minibüsle birlikte alırım. Bana uyar. Tabii kalan 10.000'i de ödemen şartıyla. Malı nerede istiyorsun? Gorev eyaletler arası haritayı çıkarıp Washington'ın 50 kilometre güneyinde Virginia'daki bir kasabayı gösterdi. Burada Piedmont'ta bir kavşak var. Sola saparsan bir Lutherci kilisesi görürsün. 700 metre kadar sonra sağda ormanın içine giren bir patika var. Görmemen imkansız. Ben o patikanın sonunda açıklıkta bekleyeceğim. Bu gece tam 10.30'da orada olmanı istiyorum. Visto başını salladı. Sorun yok. Gorev haritayı katladı cebine yerleştirdi. Seninle iş yapmak çok keyifli oldu Bay Visto. O keyif bana ait. Gorev arkasında Visto ve Frankie Honda'ya doğru yürüdü. Bir soru sormamın sakıncası var mı dedi Visto. Gorev motora binmeye hazırlanırken. Sor bakalım. İnsan bütün bunları neden istediğini sormadan edemiyor. Polis tipi minibüs, üniformalar, silahlar. Gorev deri eldivenleri ellerine geçirdi. Wilson'un yüzüne tehditkar gözlerle baktı. Senin işin sadece kendini ilgilendiren tarafını düşün dersem, umarım alınmazsın Bay Wilson. Yoksa aramızda ciddi bir anlaşmazlık olabilir. Dediğini pek anlamadım. Birinin canı yanar, hem de fena halde. Tehdit hemen hedefini buldu. Visto bir iki saniye boyunca ürperdi. Öfkesini saklamak için dişlerini sıktı. Sonunda gürültülü bir kahkaha attı. Hey adamım kızma, sakın kızma. Motosiklete dokundu. 10.000'imi kaybetmek istemem. Onun için dikkatli git. Çalışırım Bay Visto. Gorev Honda'nın sedesine yerleşti. Motoru çalıştırdı. Kaskın siperliğini indirdi. Kapıdan çıkıp gitti. Frankie kapıyı kilitleyip Wilson'un yanına döndü. Ne düşünüyorsun beni? Ne mi düşünüyorum? Karşımızda kahrolası bir orospu çocuğu olduğunu düşünüyorum. Hepsi bu. Wilson'un yüzü vahşi bir ifadeyle kasıldı. Bu herif beni ikinci kez tehdit etti. Kendini ne bok sanıyor ki? Bir tutam daha kokain alıp derin derin soludu. Ne diyorum biliyor musun? Federallerin canı cehenneme. Canları cehenneme. Ben o herifin götünü istiyorum. Bir şey daha söyleyeyim mi? Eğer o pezemek beni bu işin dışında tutmayı düşünüyorsa neyle karşılaşacağını görüp şaşıracak. Bölüm 60. Moskova 13 Kasım. Vasily Kuzmin'i taşıyan S600 tipi Mercedes serpiştiren karın altında akşam tam saat 6'da Kremlin'in ağır demir kapılarından içeri girdi. Limuzin özel avluya döndü. Kuzmin'in arabasını koruyan otomobil konvoyu yaklaşıp durdurduğunda başkanın özel korumaları hızla otomobillerinden fırladı. Kuzmin'e çift kanatlı meşe kapıya kadar eşlik ettiler. 2 dakika kadar sonra Kuzmin, özel sekreteri Leonid Tushin'le sıcak bürosundan içeri giriyordu. Şöminede odun yanıyordu. O sabah Kalinin'de önemli bir toplantıya yetişmek üzere arabasıyla çevre yolunda hızla ilerlerken Kuşin'den telefon gelmişti. Başkan randevuyu iptal etmiş, derhal Kremlin'e dönmüştü. Yapacağı telefon konuşması sırasında kesinlikle yalnız kalmak istiyordu. Evet, dedi özel sekreterine. Amerika başkanı hatta bekliyor efendim. Yüzü asık Kuzmin başını salladı. Bağlasınlar. Washington DC, 13 Kasım. Gorev ve Carla kentten çıkıp 14. cadde üzerinden köprüye ve Foggy Bottom'a yöneldiklerinde, sonra da Güneydoğu'ya 105 numaralı karayoluna saptıklarında hava kararmıştı. Gorev 10 dakika sonra yavaşladı. Frenleri sıkıp motosikleti durdurdu. Dikiz aynasından 100 metre kadar gerisinde yolun kenarındaki cebe girip duran kas kısalarını yakmış arabayı gördü. Gorev'in hafifçe doğru sağa doğru eğildiğini fark eden Carla, yarasında bir sorun olduğunu düşünürken motorun bir yerini karıştırdığını görüp durdu. Bir şey mi oldu? Hemen arkamızda durmuş bir araba var. Belki kuruntu yapıyorum ama kentten ayrıldığımızdan beri peşimizde sanki. Dur dedi Gorev, Carla arkasına dönmeye yeltenince. Sakın arkaya bakma. Ne yapacağız? Şimdilik devam edeceğiz. Bakalım haklı mıyım? Gorev Honda'yı vitese takıp hızlandı. Önlerindeki iki tarafı yüksek ağaçlı yol tehlikeli virajlarla doluydu. Gorev birden hızını arttırdı. Honda'nın hızını 110 kilometreye çıkardı. Virajları dönerken arkasındaki farların da aynı hızda ilerlediğini gördü. 400 metre kadar sonraki keskin virajı alır almaz tüm farlarını söndürdü. Yavaşladı. Gidonu sola kırıp ağaçların arasına girdi. Frenleri sıktı. Motoru durdurup kaskının siperliğini kaldırdı. Arkadaki otomobil göründü. Hızla viraja girip uzaklaştı. Gorev otomobilin ön koltuğunda oturan iki kişiyi tanıyamadı. Araba bir sonraki dönemeçte gözden kayboldu. Ne düşünüyorsun dedi Carla. Söylemesi zor. Kim olabilir ki? Gorev kaşlarını çattı. Visto ve arkadaşları belki. O herife hiç güvenmem. Onun da bize güvenmediği belli. Başka bir yoldan gidelim. Daha güvenli olur. Gözünü aç ama sakın arkana bakma. Aynayı kullan Carla. Gorev Honda'yı ters istikamete çevirdi. Farlarını yaktı, yola çıktı ve geldikleri yönde geri döndü. 3 dakika sonra yolun karşı tarafındaki bir benzin istasyonunun önünden geçtiler. Birkaç saniye önce benzin istasyonuna giren güçlü Goldwing motosikleti istasyonun önünden geçerken fark etmediler. Goldwing'in yanında motoru homurdanan koyu lacivert bir Ford pick-up duruyordu. Pick-up'ın direksiyonundaki Ricky Cortez yan camını indirmiş cep telefonunda konuşurken geçip giden Honda'ya dişlerini gıcırdatarak baktı. Telefonunu kulağından uzaklaştırdı, Goldwing'in sürücüsüne bağırdı. Donnie ve Hector herif ile yanındaki kancığın kendilerini ektiklerini düşünüyor. Biraz geride kalacaklar. Honda'nın peşine takıl. Olabildiğince geriden izle. Her 5 dakikada bir yer değiştireceğiz. Tamam Ricky. Goldwing'in sürücüsü kaskını indirdi. Telefon temasını sürdür ve sakın onları kaybetme, anlaşıldı mı diye haykırdı Cortez. Bu işin içine bir sıç bakalım Visto nasıl köpürecek. Goldwing'in sürücüsü başını salladı. Motorun devrini yükseltti, benzin istasyonundan çıktı. Makinesini homurdatarak hızlandı. Honda'nın peşine takıldı. Peşinden de Ricky Cortez. Moskova 18.55. Vasily Kuzmin telefonu hırsla kapatıp koltuğundan kalktı. Kar tanelerinin camı okşadığı pencereye yürüdü. Yakarıcasının uzattığı ellerini çerçevenin iki yanına yasladı. Sonra öne doğru eğilip zonklayan alnını buz gibi cama dayadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile yaptığı konuşma Kuzmin'i sarsmıştı. Önce başkan ona intihar saldırısının yol açtığı korkunç hasarı, o sarsıcı barbarca patlamayı anlatmıştı. Daha sonra da insan avının ağır ilerlediğinden söz etmişti. Bir yere varamıyorlardı. Ellerinde güçlü ipuçları yoktu. Kadın teröristin kimliğinin öğrenilmesi dışında. Moskova'daki Petris Lumumba Üniversitesi'nden, başka nereden olacak mezun, üniversitenin en iyilerinden biri. İşleri daha da beter hale getirecek habere gelmişti sıra. Ebu Haşim'in tutukluların serbest bırakılması konusunda Moskova'yı tehdit etme haberine. Bu haber Kuzmin'i öylesine ürkütmüştü ki avuçları terlemeye, yüreği hızla çarpmaya başlamıştı. El-Kaide üstlerini bombalayıp yok etmenin zamanı geldi. Bay Kuzmin, demişti Amerika Başkanı. Güvenli hatta duyulan ses berraktı. Ebu Haşim, Rusya'yı doğrudan tehdit ederse kamplarını bombalayacağınızı açıkça söylediğinizi biliyorum. Sizden şimdilik bu kararınızı askıya almanızı istiyorum. Rica ediyorum. Önümüzde bu durumu değiştirecek kadar zaman var hala. 36 saat hiçbir şey değil. Kaldı ki zamanınız daha da azaldı diye itiraz etmişti Kuzmin. Hala duyduklarını değerlendirmeye çalışıyordu. Üstelik soruşturmanız da bir yere varamıyor. Hiç umut kalmamışken hala neyi bekliyorsunuz? Askerlerinizi Körfez'den çekmeye başladınız bile. Bay Kuzmin, başka bir seçeneğim yoktu. Ama bu kaybettiğimiz anlamına gelmez. Üstlere saldırmayacağınıza söz vermenizi istiyorum. Ve tutukluları bırakarak bana yardım etmeniz için size yalvarıyorum. Böyle bir söz veremem, demişti Kuzmin sertçe. Danışmanlarımla görüştüm. Böyle bir harekette bulunamayacağımıza ittifakla karar verdik. Ama şimdi yeni bir durumla karşı karşıyayız. Yeni bir tehdit, yeni bir süre. Bunu danışmanlarımla derhal değerlendireceğiz. Bunun sözünü verebilirim. Ama tutukluların serbest bırakılmasını asla kabul etmeyeceklerini size şimdiden söyleyebilirim. Asla. Hattın öbür ucunda uzun bir sessizlik oldu. Kuzmin, Başkan Andrew'un sesinden önce teslimiyetle iç çektiğini duydu. Bay Kuzmin, yeniden tehditlere başvurup gözdağı politikası gütmek ve sizi aksi karar vermeye ikna etmek için ülkemin askeri gücünü hatırlatmak istemiyorum. Bu arzulayacağım bir yöntem değil. Zorlansam da değil. Kuzmin yeniden hırslandı. Amerikalıların Rus bombardıman uçaklarını düşürerek savaşı göze alabileceklerini biliyordu. Ama tutukluları kurtarmak için Amerikalıların Moskova'ya bir baskın düzenlemeleri imkansızdı. Kabaca araya girmeye hazırlanırken Booth konuşmasını sürdürdü. Onun için size bir öneride bulunmak istiyorum. Bir teklif de diyebilirsiniz. Rusya'nın bombardımanı ertelemesi ve tutukluların serbest kalması karşılığında tutukluların pazarlık konusu olamayacağını ne zaman anlayacaksınız? Kuzmin öfkeden köpürüyordu. Tehditlerinize gelince, izin verirseniz sözümü bitirsem, buna karşılık Amerika'nın yeni füze savunma sistemi konusunda moratorium önersek ne dersiniz? Kuzmin sessiz kaldı. Rüşvet düşünülebilecek son şeydi. Amerikalıların Yıldız Savaşları savunma sistemi Rus hükümetinin en büyük sorunuydu. Amerikalıların bu projeye devam etmeleri, kendi savunma sistemlerinin gücünü arttırmak ve benzer bir sistem oluşturmak için Rusya'nın milyarlarca ruble harcaması demekti. Olmayan ve Rus ekonomisi sağlam ayaklar üzerine basana dek de yıllarca olmayacak milyarlarca ruble. Kuzmin öfkesini yuttu. Önerinin çekiciliğinin bilincinde sessizliğini biraz daha uzattı. Moratoryumun ne kadar süreceğini anlamak isterim. 3 yıl. Kuzmin cevap vermedi. İçgüdüsüne uydu. Teklifin geri kalanını beklemeye karar verdi. Bunun dışında Bay Kuzmin, şu anda hükümetiniz uluslararası piyasalarda iki büyük kredi bulmaya çalışıyor. Ama çok zorlanıyor. Bu engellerin derhal kalkacağına söz verebilirim. Amerika Birleşik Devletleri bu krediler için garanti verebilir. Kuzmin yine cevap vermedi. Arkası gelecek miydi? Buna ek olarak Amerika'nın gelecekte Çeçenistan'daki hareketlerinizi ve siyasetinizi eleştirmeyeceğine söz verebilirim. Kuzmin dudaklarını büzdü. Bunlar çok çekici, etkileyici jestlerdi. Ama konseyi sakinleştirmeye yeter miydi? Sayın Başkan, size bir söz veremeyeceğimi tekrarlıyorum. Danışmanlarımın ortaya çıkan yeni koşullarla birlikte sizin bu teklifinizi değerlendirecek. Bunlar çok önemli, zaman alıcı konular. Anlıyorum Bay Kuzmin ama cevabı bugün almam gerek. En geç Washington saatiyle gece yarısı. Başka türlü tutukluların serbest bırakılması için tanınan süreyi yakalayamam. En azından bu sözü verebilir misiniz? Pekala. Dediğiniz saatten önce cevabımızı alacaksınız. Kuzmin soğuk camın kafatasının içinde artan ağrıyı dindirmesini bekledi. Andrew Booth'la yaptığı konuşmayı, o konuşmanın getireceği sorunları düşündü. Ebu Haşim başarılı olur da sonra Rusya Federasyonu'nu bölme planlarını uygulamaya koyarsa füze savunma sisteminde moratoryumun ne yararı olurdu? Tutuklular serbest bırakılırsa kamuoyunun öfkesi yıkıcı olmaz mıydı? Bakanlarından birinin söylediği gibi kamuoyu baskısı Kuzmin'in yıkılmasına yol açarsa böyle bir anlaşmaya değer miydi? Bir de El-Kaide üsleri bombalanırsa Ebu Haşim'in Moskova'ya sinir gazı yayacağı tehdidi vardı. Ya Haşim blöf yapıyorsa, ya Moskova'da, Moskova'nın yakınlarında böyle bir bomba yoksa, söyledikleri boş bir tehditten öteye gitmiyorsa. Birkaç saniye boyunca Andrew Booth girdiği çıkmazı düşündü. Adam umutsuzdu. Böyle jestler yapması için insanın çılgın veya aşırı iyimser veya her ikisi birden olması gerekirdi. Kuzmin, Booth'un çabalarını anlayışla karşılıyordu ama düşünmesi gereken bir ülkesi, vatandaşları ve kendi siyasi programı vardı. Yine de konuyu ona sunmak zorundaydı. Sonunda pencereden uzaklaştı. Çalışma masasının başına geçti ve FSB başkanıyla telefonda 3 dakika kadar süren özel bir görüşme yaptı. Ahizeyi yerine bıraktıktan sonra zile basıp özel sekreterini çağırdı. Sayın Başkan, Güvenlik Konseyi'nin bu akşam 8.30'da toplanmasını sağla. Burada Kremlin'de. Acele etle oynayın. Bu çok acil bir durum. Chesapeake. Görev Chesapeake yoluna saptı. Winston Coyne'a 5 kilometre kala denizden gelen yağmur ince ince yağmaya başlamıştı. Kasabanın güney ucuna yaklaştığında bir süpermarket ve içki dükkanının otoparkına girdi. Motoru susturdu, farları söndürdü. Karla indikten sonra kaskını çıkardı. Yere basıp arkalarındaki yola baktı. Bir şey gördün mü diye sordu Karla. Son 15 kilometre boyunca ara yollara sapmışlar. Ana yola dönmeden önce akla gelebilecek her türlü önlemi almıştı. İş çıkış saatiydi. DC'de çalışanlar eve dönmek için yollara düştüklerinden yolun büyük bir bölümünde epey otomobil vardı. Ama Gorev kalabalıktan kurtulmanın yollarını bulmuştu. Birkaç kilometre önce arkamızda bir motosiklet, hemen arkasında da bir pick-up gördüğümüzden eminim. Ama ikisini de ektiğimize inanıyorum. Karla da kaskını çıkardı ve yola baktı. Bundan hoşlanmadım Nikolay. Polis ya da FBI olmasın. Bundan çok daha profesyonelce davranır, bizi izlemek için helikopterlerini kullanırlardı. Hayır, içimden bir ses bunu viste olduğunu söylüyor. İyi ama bizi neden izletsin ki? Onun gibi biri kendinden başka hiç kimseye güvenmez. Bana kalırsa tedbirli iş yapıp, İş yaptığı insanlar hakkında biraz daha bilgi toplamak istemiştir. Bir gangsteri bunun için suçlayamazsın. Ama kafasında daha karmaşık bir niyet olmasından korkuyorum. Ne gibi? Gorev başını salladı. Kim bilir? Bizi bir şekilde aldatmak ya da malları için daha fazla para kopartmak gibi. Bu gece minibüsü ve malzemeyi teslim alırken gözümüzü dört açmamız gerekecek. Ya gidip polise haber verirse, işim yapmaz dediyse yapmaz. Gorev Honda'ya binmeye çalışırken yüzünü acıyla buruşturdu. Ne oldu? Böğrüm yeniden kendini hatırlatmaya çalışıyor. Önemli değil. Döndüğümüzde pansuman yaparım. Karla'nın gözündeki endişeyi gördü. Elini genç kadının yüzüne sevgiyle uzattı. Merak etme, iyiyim. Gerçekten iyiyim. Yağmurun şiddetlendiğini görüp kaskını başına geçirdi. İliklerimize kadar ıslanmadan buradan uzaklaşıp eve dönelim. Ricky Cortez köpürüyordu. Sağanak gibi yağan yağmurun altında pick-up'ını Chesapeake sahil yolunun kenarına çekerken küfretti. Yolu baştan uca en az 6 kez gidip gelmiş, ne Honda'yı ne de üzerindekileri bu görebilmişti. Goldwing mırıldanarak durdu. Sürücüsü motosikletten indi. Arkasından da araba geldi. Direksiyonda Hector, yanındaki koltukta Ronnie. Ricky öfkeyle pick-up'tan indi. Hector'un arabasına yaklaşıp çizmeli ayağıyla bir tekme savurdu. Arabanın kapısı çöktü. Hey, kahrolası göt delikleri, kör müsünüz sonra? Arabama dikkat et, hala ödenecek taksitlerim var adamım. Arabandan da senden de başlatma. Ricky cebinden kısa namlulu bir 38'lik çıkardı. Arabanın penceresinden sokup Hector'un burnuna dayadı. Telefonda hemen arkamdan gelmeni söyledim. Ben ve Goldwing geride kalınca öne geçmeni söyledim. Ama hayır, hıyar gibi ekildin. Geri zekalılar, geri dönüp beni olanlara anlattığımda neler olacağını biliyor musunuz? Hey Ricky, silaha dikkat et adamım. Yol çok kalabalıktı, peşinden gidemedik. Herif slalom yapar gibiydi. Benim kıçımda da ona yetişecek bir roket yok adamım. Yağmurdan sırılsıklam olan Ricky dişlerini gıcırdattı, geriledi. Arabaya bir tekme daha savurdu. Hector bu kez ağzını açmadı. Ricky'nin öfkesini, bu öfkenin nereye varabileceğini biliyordu. Motosikletli Goldwing'e doğru yürümeye davrandı. Ricky adama döndü. Ya sen ne cehenneme gittiğini sanıyorsun? Eve döndüğümüzü sanıyordum adamım. Bok dönüyoruz. Daha işimiz bitmedi. Dağılıp gözlerimizi açacağız. Bütün gece boyunca dışarıda kalsak, donumuza kadar ıslansak da o Rus çocuklarını bulmaya çalışacağız. Ben güneye giden yola bakacağım. Siz kuzeye. Hector ve Roni'ye bakıp haykırdı. Siz pezemekler de içerilere bakacaksınız. İçinizden biri herif ile kancığını görürse hemen haber verecek. Duydunuz mu? Ayrım sonu sayfa 484. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Leonid Tushin. LEONIDTUSHIN. Foggy Bottom. FOGGYBOTTOM. Hector. HECTOR.